Ayrım 10, Şuradan Buradan, Fahrettin Akıcı, sayfa 88, okuyan Yusuf Güngördü. Doktorluk ve doktorluk mesleğim. 28.02.1975 tarihinde erkek asistanlar lojmanında çalışmaya başladım. Necdet Ertürk lojmanın müdür olarak devamlı asistanların ve doktorların dilekçelerini doldururdum. Daha sonraları Tuncer asistanları ve doktorları dilekçe yazmak için bana getirirdi. Bu lojmanda Necdet Ertürk başta olmak üzere bütün personel arkadaşlarımız öğrendi ki, doktorlar başta dilekçe olmak üzere çeşitli konularda yetersiz yetişiyorlar. Necat da söylerdi ki, doktorların bazıları dilekçe yazmayı beceremiyorlar. Gelelim doktorluğun mesleğine. Bu meslekte Türkiye'de yetersiz. Pratisyen hekimlerin yazdığı ilaçlar ve araştırma yapmadan ilaç yapan hastanelere bizim Hacettepe'nin doktorları aspirin doktor derlerdi. Şimdi bu hala devam ediyor. Birkaç sene önce Hacettepe'den İngiltere'ye giden bir arkadaşıma, İngilizler sen şöyle birkaç sene eğitim gör de öyle doktor ol demişler. Kumru'da bir doktor akrabama 6 ilaç yazmış. Akrabam neredeyse ölecekmiş. Samsun'a gitmiş de öyle kurtulmuş. Babama senelerdir Kumru'da doktorlar ilaç yazar. O da Ankara'ya Hacettepe'ye gelir. Hacettepe'deki doktorlar da Kumru'daki doktorların yazdığı ilaçları hem çok buldular hem de yazılan ilaçlara kızdılar. Bu olay tam bir kanayan yara. Hem çok ilaç yazma hem de yanlış ilaç yazma hastalığı. Değişik bir sistemi ise bakanlık kaldırmak üzere ve doktorluğa imtihan getirecekler. En doğrusu da bu. İngiltere ve başka ülkelerde olan yöntemler Türkiye'ye de getirilmeli. Çünkü bu sağlık konusu çok önemli. Doktorluk ilmi bir de şu 5 konuya çare bulamıyor. Cin, peri, efsun, nazar ve hiç uyuyamayan bir insana. Bunlardan bir tanesi benim dikkatimi çok çekti. Profesör bir doktorumuz hiç uyuyamamakla ilgili bir laf söyledi. Bu 5 konuya çare olabilmek için biraz başka kitaplar okunmalı. Bakın Rusya'ya bu konuda nasıl ileri gitti. 1970'li 1980'li yıllarda doktorlar az maaş alırlardı. Diğer bölümlerde de çeşitli haksızlıklardan bahsettim. İşte burada da haksızlık vardı. Sen 6 sene kalın kalın kitaplar oku, ek gösterge hikaye, ana maaş hikaye bu olacak iş değil. Hükümetler asgariyeden korkup senelerce bastılar zammı. Tabii ki bu durum emeklilere de yansıdı. Hakimler, savcılar, maliye personeli, kaymakamlar, valiler ve bazı bakanlık personelleri gariban devlet memurlarına göre fazla maaş aldılar. Sonradan doktorların döner sermaye kanunu çıkarak biraz olsun maaşları düzeldi. Doçentler ve proflar kah hastaneden, kah ameliyattan, kah yazıhaneden derken milyarlarca paraya sahip oldular. Bizim doktorlarımız bir de Hipokrat yemini. Ben bunu da tasvip etmiyorum. Bizim başka yeminler etmemiz gerekiyor. Edip doğru dürüst doktorluk yapmıyorlar. Avrupa'da böyle mi? Adamlar ottan yararlanıyorlar. Bizler ise Ziya Özel'i ABD'ye kaptırıyoruz. Cin peri konusunda Rusya kadar ilerleyemiyoruz. Bir de yemin ediyoruz. Ne olur doktorlarımız ettikleri yemine sadık kalıp kendilerini diğer ülkelerdeki gibi yetiştirseler. Bir şeyler kapsak bu konuda. Türkiye'liler 1960-70'li yıllarda Türkiye'de hastane 3 taneydi. Gerisi tıktıkçıydı. Çoğu hasta böylece telef oldu. Bunu düşünerek sağlık konusunda ne kadar geri olduğumuzu anlayın. Fatsa'da bir doktor, Kumrulu bir hastaya senin gözüne katarak var der. Hasta askere gidecektir, Samsun'a muayene olur ve Samsun'daki doktor Fatsa'daki doktora çok büyük hakaret eder. O doktorun gözünde katarak var der. Yani anlayın Samsun'a kadarki doktorlar hikaye. Ekonomi. Ekonomi okuyan 8-9 tane tanıdığım var. Bunlardan 4 tanesi akrabam. Türkiye'de ekonomiden anlamak öyle herkesin söylediği gibi kolay bir şey değildir. Ekonomide bütçe açığı, dış ticaret açığı, enflasyon, gayri safi milli hasıla, borsa ödemeler dengesi, IMF uygulamaları vesaire kararlar vardır. Bunlardan birkaçının iyi olmasıyla ekonomi iyi olacak anlamına gelmez. İktidara gelen hükümetler bunlardan biri veya ikisi iyi olunca ortalığı güllük gülistanlık gösteriyorlar. Asla öyle değildir işte. Birçok göstergelerin hepsinin birden iyi olması gerekir ki ekonomi düzelsin. Benim bir arkadaşım, ben 30 senedir gayri safi milli hasılayı öğrenemedim. Bunu millet nasıl öğreniyor der. Bunu okumayanlar için söyler. Yukarıda da söyledim. Etrafımda ekonomiden anlayan 8-9 kişi. Ama evde işte kahvede ahkam kesenlerin sayısı 100'ü geçiyor. Yukarıda yazdığım sebepleri gazeteler hiçbir zaman açıklayamıyor. Sadece olanları yazıyorlar. Hiç gayri safi milli hasıladan ya da ödemeler dengesinden bahsetmiyorlar. Benim uzman kardeşim kahvede bir güzel ahkam kesiyor. Enflasyonla ekonomiyi düzeltiyor. Amerika paranın değerini düşürür. Niye düşürür? Bunu neden yapar? Bunu bilen çok az kişi vardır. Genellikle Japonya yapar, borsada oynamalar olur. Bundan anlayan birkaç kişidir yine. Kumru'da bir arkadaşım bana müdürüm Merkez Bankası neden fazla para basmıyor diye bir soru sordu. Benim de aklımda soru işareti uyandı. Bu konuda cahillerin sayısı acaba ne kadar? Bankalar. Bankalar kanunu çıkarken çok eksik çıkmış. Kanun çıktıktan sonra gelen hükümetler de bunu değiştirmemiş. Bizim malum medyamızın yağcı ve menfaatçi yazarları, çizerleri özel zamanlı ballandıra ballandıra anlatırlar. İşlerine öyle geliyor ve öyle yetişiyorlar. Son senelerde bankaların bombası patladı. Hani anlattığınız Özal niye bunu değiştirmemişti? Kaç sene iktidarda kaldım. Özal 2 şey yaptı, 10 kötü şey yaptı. Malum ya bankerlere milletin parasını da kaptıran Özal değil mi? 10 kuruş olanlar banker olup banka açmış. Ondan sonra da balon patlayıp millet zarar edince düzeltmeye çalışıyor. Siyasi partiler yazında her türlü iktidarı ve Özal'ı kötülemiştim. Şimdi banka konusunda da kötülüyorum. Medyamızda bile bazı sosyal demokratların, hele Emre Kongar'ın beğendiği bir eski solcu var. Ben ona iyi bir puan verdim. Sevdiğim ve dürüstlüğüne inandığım birkaç kişi var. Diğerlerini at. Hepsi ya patroncu ya da ajan. Ama yine de onları okuyor ve TV'den dinliyorum. Gülmek için tabii ki. Bu medya, iktidarlar işte bu açılardan el alıp şakşak yapıyorlar. 15 sene saymanlık yaptım, 35 senedir muhasebeciyim. Telefonda bana banka elemanı akıl vermeye kalkıyor. Tokmak bu banka elemanlarının elinde olduğu için dediklerim kanun sayılıyor. Ben taksidimin sonunu ödemedim diyorum, o hala 3 taksidim var diyor. Lafı biraz uzatırsan karşındaki cahil ve benim anlattıklarıma göre de bilgisiz. Telefonu suratıma kapatıyor. İlla onlar haklı çıkıyor. Buradan da şu ortaya çıkıyor. Eğer karşılarında şahsın bir taksit ödeyecek parası yoksa, o taksit için şahsı para bulmaya zorluyorlar. Emekli memurlar bankalardan borç para kredi çekiyorlar ya, her şehrin kuralı ayrı. Bu nereden kaynaklanıyor? Bence bu kuralları memuru çok sıkan bankanın müdürünün cahilliğinden kaynaklanıyor. Bir başka anlatımla, cahillik ve emekli memura çıkarılan zorluklar, bu ne biçim adalet? Bir de emeklilerden istenen ikametgah il muhabiri işi var. Kardeşim, su, elektrik ve telefon faturası yeterli değil mi? İlla vatandaşı muhtarı 2 lira ödetmeye neden zorluyorsun? Hani kırtasiyecilik kalkacaktı ya? Bu para çekme işine bankalar 2 tane daha kırtasiyecilik eklemiş. Biz boşu boşuna konuşuyoruz. Hükümet ve millet kırtasiyecilik düşsün, düşüyor desin, bazıları da böylece çıkarıyor. Bu bankaların üst yöneticileri de tam azinesinlik. Yukarıda bana telefonda yanlış muamele yapan memurlardan bahsettim. Bunları anlattıklarımı yazdım. İşin içinde hırsızlık ve devletin bir zararı olmadı mı, memurlar vatandaşa kolaylık göstermek zorundadır. Ama bunun tersini de yine bu satırlarda yazıyorum. Bunu ancak Türk milletini memur yapar. Başka milletten böylesi çıkmaz. Ziraat Bankası kefil istiyor, bir başka bankada kefil dahi istemiyor. Ziraat Bankası 18 ay önce ödenmiş olan bir paraya 18 ay sonra el koydu ve 3 defa faks çekmeme rağmen anca düzelttiler. Ki ben makbuzlarımı atmamıştım ve aynı zamanda da hemen maaş aldığım gün paraya ihtiyacım vardı. Geçen zaman içinde mağdur edildim. Ya makbuzlarını atan bir insana bu uygulama yapılsaydı ve o şahsın da paraya acil ihtiyacı olduğunu düşünün. Bu kaç ayda düzeltilirdi? Kumru'daki bankada tarla parasını bankamatikten alanlar için bankamatik bozulmuş ve para içeriden verilmemiş. Bu ne biçim kural? Oradan da bankamatik hemen tamir edilmiyormuş. Böyle bankacılık olur mu? Telekom'la bir konuyu konuşuyordum. Benim sesim de yüksek çıkar. Karşı taraftaki bayan bağırıyor dedi. Onun arkadaşı ise sesi yüksek çıkabilir dedi ve ben 3. derecelik hastalığım bilmiş oldum. 1. derecedeki kulak sağır olur. 2. derecede telefonlar kısık olur. Ben de ayarlamasını bilmiyorum. 3. derecede ise tandasyon hastalığım vardır. Yüksek sesle konuşursun. Bu 3 sebebin en az birini bilmelisin. Bilmeyince karşı tarafa haksızlık yapmış olursun. Türkiye'de çeşitli kurumlarda çalışanlarımız cahil olduğu gibi bankalarda çalışanlarımız da aynı. Temmuz ayında bankada bir işim oldu ve beni tam bir hafta telefonda oyaladı. Söyleyeceği 2 kelimeydi ve ben onu da bir hafta sonra anladım. Borsada parası olan yabancıların oranı %78. Milyon dolarları sene sonunda götüren onlar. Türkiye'de şimdilerde TOKİ ve Mortgage olayı var. Bu TOKİ şimdilik iyi gidiyor. Mortgage ise her an bir patlama olabilir. Bunun kabahati hükümet olur. Bunları iyi araştırmadan, kanunları iyi araştırıp detaylı çıkarmadan ve halka aydınlatmadan bu gibi konulara girmememiz lazım. E.A. diye birisi bankadaki parasını bankanın hatasından dolayı çaldırmış. Tabii ki adam içerideki memurlardan şüphelenmiş. Bu şahıs ne yazık ki hiçbir şey yapamayacak. Çünkü bizim kanunlarımız nasıl işliyor, başka bölümlerde belirttim. Bu arada bankacılığımız da yerlerde sürünüyor. Acilen yeni kanunlara ihtiyaç var. Çünkü mağdur olan vatandaş oluyor. Hükümetin de aldırdığı yok, vatandaşın boynu altında kalsın diyor. Hacettepe Hastanesi. Hacettepe Hastanesi 1960'lı yıllarda Ordinarius Profesör Doktor İhsan Doğramacı'nın katkılarıyla kurulmuştur. Doğramacı aldığı aletler sayesinde ve elemanlar sayesinde 1960'lı yıllarda Hacettepe Ortadoğu'nun bir numaralı hastanesi oldu. 60'lı yıllarda o zaman hastaneye giden komşum İsmail Özkan alınan aletleri Hacettepe ve İstanbul'daki hastanede monte etti. Yukarıda yazdığım 60'lı yıllarda Hacettepe'nin Ortadoğu'nun en büyük hastanesi olduğunu orada çalışanların hepsi bilir. Bu Hacettepe konusunda orayı kötüleyen bir akrabam sayesinde yazmaya karar verdim. Yazımın başında şunu iddia ediyorum. Akrabam gibi bazıları da Hacettepe'yi kötüledi. Bunu ispat etsinler, ben bileklerimi keseyim ya da kendileri. Diğer bir yazımda Tanju Bey ve Mehmet Haberalı da yazmıştım, diğerlerini yazmamıştım. Çünkü gereği yok. Onları da yazmadan ispat edeceğim. Niye? Devlet büyüklerimiz büyük hastalıklar geçirdiğinde Hacettepe'ye getirilirler. 1980'li yıllarda döner kanunu çıkmıştı ve Hacettepe'ye çok büyük aletler alındı. Diğer devlet hastaneleri bu duruma daha yeni kavuştular. Buradaki doktorlar 70'li yıllarda diğer hastanedeki doktorlara aspirin doktor derlerdi. En son akrabam Hacettepe'yi kötülediğinde ben başta aynı mahallede oturduğumuz İsmail Özkan, Jale Akıcı, Ali Rıza Baloğlu, Abdülkadir Bey, Çetin Hülya Ateş, Mehmet Albayrak olmak üzere Hacettepe'ye gittiğimde 100 kişiye söyledim ve güldüler. Ey akrabam ve diğerleri şunu öğrenin. Bu hastane Türkiye'de dereceye girer ama üniversitesi 7'se 8'e kadar düştüm. Hacettepe'nin diğer bir özelliği de vardır. Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip hastanesidir. Yani büyüktür. Personeline gelince diğer hastanelerden fazladır. Ay yıldızlı bayrağımız. Nalkoçoğlu filmlerini çok seyrettik. Nasıl seyretmeyiz? Çünkü her hafta gösteriliyor. Bu filmlerde gösterilen bayraklar bayrak değil sancaktır. Zaten bu da filmin ortasında veya sonunda söylenir. Bu filmleri seyreden bazı arkadaşlarım, bir tanesi de aşırı solcu, benim de çoğu zaman bu filmdekilerin bayrak olduğunu iddia ederlerdi. Son senelerde Ahmet Akagündüz bir kitabında işlemişti. Ben bu kitabı çok istememe rağmen alamadım. Herkese tavsiye ederim. Aynı zamanda Star TV'de bu konu iki defa işlendi. Bizim Türk bayrağımız Yıldırım Beyazıt zamanında bulunmuş. Yıldızı son padişahlarımızdan biri tarafından değiştirilip şimdiki şeklini almıştır. Yalnız bir yanlış konuya da değinmek istiyorum. Daha ilkokul yıllarında bayrağın Kurtuluş Savaşı'nda doğduğunu ima ederlerdi. Bunu senelerce böyle öğrettiler. Diğer bazı yalanlar gibi bu da zamanımızda meydana çıktı. Belgeseller. TV'deki belgeselleri 20 senedir seyrediyorum. Şimdilerde biraz azaldım. Ama ben öğreneceğimi öğrendim ve ateistler sadece belgeselleri seyretse bir dine sahip olurlar dedim. Belgeseller şimdilerde yayınlanan kanallarda gece de olsa yayınlanmaktaydı. Şimdi yeni çıkan bazı kanallarda verilmektedir. Herkese yani vakti olana tavsiye ederim. Bir de gece aile programı vardır. Yabancı devletler ve hizmetler öğrenmek için çok iyi bir programdır. Tayfun Talipoğlu'nun haberci programı vardır. O da çok faydalıdır. Bilgisayarlar ve cep telefonu. Bilgisayarlar zamanımızın önemli icatlarından biridir. Bunu dünyamızda kötü yolda kullananlar da var. Yalnız zamanımızda 12 saati üzeri gibi kullananlar vardır. Bunlara bilgisayar manyağı denir. Benim arkadaşım BT kendisini bilgisayar manyağı olduğunu kabul ediyor. Ve BA da bu gruba giriyor dedi. Cep telefonlarına gelince bu bana göre en iyi icatlardan biridir. Benim oğlum Cem Akıcı gece 12'ye kadar çalışırdı. Onun için aramak ihtiyacı duyardık. Fakat bunların bile manyağı var. Arkadaşım RT bu gruba giriyor. Çünkü uzun bir zaman elinden düşürmüyor. Cep telefonları 3 yerde kapalı tutulur. 1 otobüs, 2 cami, 3 de kapalı toplantı veya oyun alanları. Silah taşıyanlar veya boksörler. Türkiye'de 10 milyon kişi silah taşıyormuş. Yani 1 bölü 7'si silah taşıyor. Bunun 1 bölü 2'si psikopat imiş. Silah taşıyan birkaç arkadaşım bile ben psikopatım dedi ama diğerleri kabul etmiyor. Söylemelerine gerek yok. Devletin belgeleri içinde var. Boksörlere gelince bunların da 1 bölü 2'si psikopatmış. 1970'li yıllar. 1970'ten sonra dış güçlerin oyunları alan değiştirdi. O alandan o alana giriyorlar. Ama şunu unutuyorlar. Türkiye'nin askeriyesi kuvvetli. Türkiye hiçbir şey yapamazlar. Sadece ilerlemesini geciktirirler. 1970'li yıllarda dış güçler tarafından Bulgaristan başta olmak üzere diğer devletler kanalıyla Türkiye'ye silah sevkiyatı yapıldı. Silahlar hem sağa hem sola veriliyordu ve iki taraftan da 5 binler öldü. Dış güçler de manyak. Türkiye'de sosyalizm olmaz çünkü bünyesine uygun değil. Aynı zamanda da askeriyeye uygun değil. Uzun lafın kısası Türkiye'nin askeriyesi dünyada derece yapıyor ve sağlam karakterli. 70'li yıllardan sonra 80'de ihtilal oldu. Sağa da sola da eziyet edildi. Bunu hem araştırdım hem de okudum. Fakat bazı kesimler araştırmadan ve okumadan bizlere eziyet edildi diye attılar. İşlerinde hırsı hala geçmemiş olanlar bizlere eziyet yapıldı diyorlar. İşçi Partisi. Başka konularda yazarken şuna değinmiştim ve her türlü kitabı ve dergi okudum, yayınlarını takip ettim. Son zamanlarda kanalları gezerken ulusal kanala epeyce uğradım. Ve zaman zaman kısa da olsa takip ettim. Şimdi kanaatimi söyleyeyim. İşçi Partisi iddiası olan bir konuda haksız, bana göre diğer 99 konuda haklıdır. Son olarak ulusal kanalda İşçi Partisi'nin Fransa ile ilgili Ermeni konusunda yürüyüşünü seyrettim. Bayağı duygulanıp takdir ettim. Zaten böyle konularda daha önce de yürüdüler. Şimdi burada uzun uzadıya yazmaya gerek yok. Adamlar her türlü şeye karşılar. Ama bizim Refah ne yapıyor? 40 senedir terane yapıyor. İktidara geliyorlar, para konusunda yanlış davranıyorlar. Laikliğe karşı çıkıyorlar, cumhuriyete karşı çıkıyorlar. En acısı da savaş ve yürüyüş dedim mi de kaçıyorlar. Takdir edersiniz veya etmezsiniz. Benim fikrim saklı kalmak üzere dışarıdaki Müslüman ülkelere savaşmak için gidenlerin hepsi nizam alem ülkücüsü olan insanlar, refahçılara soruyorum. Hani neredesiniz? Müslümanlık konusunda mangalda kül bırakmazsınız ama iş sıkıya geldi mi aklınıza bakmadan kaçarsınız. Ben samimi insanları severim. Ağzından çıkanla yaptıkları aynı olacak. Her şeyde takiye diyorlar. Yok böyle şeyler. Çünkü refah idarecilerin başı olan Erbakan ve sonradan devam edenler Diyanet'ten gelme değil. Onun içindir ki tutturmuşlar takiye ve milli görüş. Benim okul arkadaşım Profesör A.Ö. ve diğer görüştüğüm çoğu profesör ilahiyatçı arkadaşlarım bu konulara karşı çıkıyor. Hani diyeceksiniz hepsi mi karşı çıkıyor? Ama %90'ı karşı çıkıyor. Şurası da bir gariptir. Karşı çıkmalarına rağmen %80'i yine refaha oy veriyor. Geriye kalan %18 MHP'ye, %2'si diğer partiler oy veriyor. İşçi Partisi'ni bu kadar methettikten sonra bazı okullarım diyecekler ki başka bildiğin gerçekler de yok mu? Burada da diğer konularda olduğu gibi dürüst davranıp 1970'li yıllarda Atatürk hakkında çok kötü yayınlar yaptılar. Şimdi ise sahip çıkıyorlar. Bu da siyasetin pisliği işte. Diğer partiler de senelerce yaptılar. Yukarıda yazdım ama açıklamadım. Beni yanlış anlamamaları için İdeanın ne olduğunu yazmam gerekiyor. İşçi Partisi'nin ideası komünizmdir ve tasvip edilecek tarafı yoktur. Laiklik. Türkiye bir cumhuriyettir. Yani cumhur, halk var olduktan sonra cumhuriyet onun teminatıdır. Yalnız Türkiye'de cumhura herkes inanmıyor. Bu kavram sağdan da soldan da yanlış anlaşılıyor. Onun içindir ki cumhuriyet yanlış anlaşılıyor. İslamiyet'in özü de aslında cumhurdur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laiktir ve zamanımıza kadar bu teminat mezhep ve tarikatların kapışmasını önlemiştir. Yalnız tarif edilmemiştir. Tarif edilsin diyenler de haklıdır. Tarif edilmesi hiçbir tarafa fazlalık getirmez. Askerimiz de ayrıca Türkiye'de laikliğin teminatıdır. Avrupa'da daha eskilerde Osmanlı'da modernleşme ve laiklik hareketleri vardı. Bunları İlber Ortaylı İmparatorluğun En Uzun Yılı kitabında yazmıştır. Aşağıda bu konuda kitapları bulunan şahısları, katkıda bulunan padişahları ve diğerlerini bulacaksınız. Bu şahısların hepsini yazmadım. Yalnız bu şahısların kitaplarını, mecelleden hariç çıkan kanunları başka yerde bulamazsınız. Çünkü bunlar ne Emin Oktay'ın tarih kitabı ne de Fransa başta olmak üzere diğer Türkiye ve Osmanlı düşmanı devletlerin yazarları yazdılar. Bunlardan çeviri yapan solcular ise sadece Kızıl Susan Abdülhamit diye ve bazı karalayıcı kitaplar yazdılar. Ben ise bunları ve karşısında bu kitap okudum. Aralarında karma yapıp bilgi sahibi oldum. Başka yerde de yazmıştım. Mesela Milliyet Gazetesi'nin çıkardığı kitapta Abdülhamit başka şekilde tarif ediliyor ve anlatılıyor. Kızıl Susan Abdülmedic ise başka türlü anlatılıyor. Şimdi gelelim bu isimlere ve kanunlara. M.F. Ahunzade, Musa Kazım Bey, Fazlur Rahman, Abdullah Cevdet Paşa, Celal Nuri İleri, T. Akıllıoğlu, Said Ahmet El, Andalucci Maxim Redinson, Hegel, L. Messingen, T. Lawrence, W.S. Blunt, Joseph Honor, Grambasta Toderini, Dimitri Contremir, Buya Coleman, Sonlereri Gibb, Simon Oakley, Edward Gibson, Mustafa Reşit Paşa, Alemdar Mustafa Paşa, 3. Selim, Alemdar Şerif Belleten, Solomon Schwalger, Adolf Slade, Charles Texier, E.Z. Karal, 2. Mahmut, B. Kurtova, M. Aba Ubucini ve Bobinger. 1879'da çıkarılan Teşkilat-ı Mehakim Kanunu ile ceza muhakemelerinde yargıçların sayısı artırılıyor. Ayrıca savcılık noterlik kanunları getiriliyor. 1875 yılında da bir fermanla avukatlık Osmanlı hukuk sistemine girmişti. Kamu hukuku alanında 5 Mayıs 1840 tarihinde ceza kanunnamesi ilanına yaptırım yapılıyor. 14 Temmuz 1951 tarihinde kanunu cedidde yeniden düzenleniyor. Ağustos 1858'de ceza kanunu yeniden düzenleniyor. 1858 tarihinde arazi kanunnamesi çıkarılıyor. Bunların hepsi modernleşme ve mecellinin yanında laiktir. Ayrıca tanzimat ve meşruiyet ilanları yapılmıştır. Daha birçok şeyler vardır böyle. Osmanlı içeriden ve dışarıdan rahat bırakılsaydı, bunları yaptığı gibi bunların daha da ilerisine geçerdi. Abdülhamit ile ilgili olarak dairede bir memura yazı yazdırmıştım. Orada Abdülhamit'i bir süre üniversite açması ve diğer icraatları yazıdaydı. Yazan şahıs bütün bunlara bakmadı da yaptırdığı uzun demiryoluna itiraz edip de bu Atatürk'ün demiştir. Ben de seneler sonra bir kitaptan ve gazeteden yazı götürmüştüm kendisine. Yani bu konuda şunu demek istiyorum. Bir yazıyı iki tarafta okuyun ve doğrusunu anlayın. Biraz kafanızı çalıştırın. Çünkü kafanızı çalıştırırsanız ben ve Aziz Nesin haksız çıkarız. Çünkü başka bölümlerde yazmıştım. Bir de laikliğin, laik, laikus ve ladini kelimelerinden geldiğini de hatırlatmak isterim. Darwin teorisi. Darwin'in insanların maymundan gelme tezi daha bir kanıt bulamamıştır. Bulamadığı gibi hileye de girmiştir. Bu Darwinciler ya para peşinde oldular ya da makam peşinde oldular. Böyle anlatmakla bu kazançlara ulaştılar. Nerede yalan söylediler? Hile yaptılar. İngiltere'deki müzeye koydukları yaratığın çenesini hileyle eritip maymuna benzetmişler. Bu hile seneler sonra meydana çıktı. Ara geçiş dönemindeki yaratıkları bulamıyorlar. Bulamayacaklarını savunanlar da biliyor. Ama ortada para veya makam var. Ama Kur'an öyle mi? Aşağı yukarı 15 iddiası var. Zaman içinde hepsi bulundu ve mucizesi gerçekleşti. Darwin teorisine gelince bir tane bile mucizevi bulguları yok. Ki Kur'an gibi hele siz bir 15 rakamına ulaşın bakalım. Allah da zaten bu gibi şeylerle bu gibi insanları uyalıyor. Bunlara inananların da aklını deniyor. Darwin, Galapagos adalarına gitmiş, araştırmasına burada başlamış. Daha sonraları onlarca hayvanın yüz milyonlarca yıl değişmeden kaldığı ispat edildi. Bu şuna benziyor. Devletlerde 30-40 kelime bizim dilimize uyuyor deniyor. Uysun o sorun değil ki, 30-40 kelime benziyor diye o devlet senden olamaz ki. Böyle olmadığı gibi de ara geçiş yaratıklarını bulamazsın. İki yaratık buldum diye bu iş geçiş olmaz. Biri de işin ilginç yanı var. Bu işle uğraşanların çoğunluğu ya ateist ya da Yahudi. Bir de ortaya yok Afrika'dan başladı, yok dünya Big Bang'den sonra kıtalar ayrıldı deniyor. Ellerinde kanıt yok, resim var. Bir grupta çıkmış Allah böyle yaratmış olabilir demiyor. Samsun Ticaret Lisesi. Samsun Ticaret Lisesi'nden hocalarımın yüzünden bahsedeceğim. Bu liseyi Türkiye'nin birinci lisesi yapan hocalarıydım. Lise 6 seneydi. Bu 6 yıl içerisinde hocalarından çok şey öğrendik. Sadece okulla ilgili bilgileri anlatmazlardı. Hayatta önümüze çıkacak olan bütün bilgileri de vermeye çalışırlardı. Diğer liselerin de hocaları iyiydi. O okuldaki talebe arkadaşlarımızdan öğrenirdik bunu da. Coğrafya hocamız Kazım Akıncı, coğrafya kitabının yazarı ile okul arkadaşıymış. Fransızca hocamız ise yine o kitabın yazarı ile aynı okulda okumuşlar. Diğer hocalarımız da Mehmet Terzi, Remzi Öztürk, Kemal Ören okul müdürümüz, daktilo hocamız, resim hocamız, beden eğitim hocamız Ercan Bey, ekonomi muhasebe hocamız ve diğerleri hepsi alanında başarılı öğretmenlerdi. Muhasebe hocamız halter çalışmıştı. Onun için biraz kabadayıydım. Şimdi olsa ona kimse öğretmenlik yaptıramazdı. Coğrafya hocamız ile mali cebir hocamız ateistti. Ama onlar da bile çok şey kaptık. Remzi Öztürk hocamız tarih dersinde Malkaçoğlu Ali Bey'i iyiden iyiye bize anlatmıştı. Yine tarih hocamız Mehmet Terzi'den şimdiki gerçek tarihi daha 1969'lu yıllarda öğrenmiştim. Bunu daha sonraları yine araştırdım ve okudum. Hocam haklıydı. Ve bunu 2006 yılında solcu yazarlar bile yazdılar. Edebiyat ve kompozisyon hocamız Kemal Ören telefonla konuşma, dilekçe yazma, yapacağımız işlerin listesini çıkarma gibi çeşitli konularda ek bilgiler verirdi. Okuldan sonra okulumuz 13.30'da dağılırdı. Futbol oynamaya giderdik. Remzi Öztürk bizi takip edip tespit ederdi. Ertesi gün okulda ise sıra da yana çekerdi. Çünkü bütün hocalarımız futbol ve kahveyi sevmezdi. İşleri, güçleri eğitimdi. Beden eğitim hocamız Ercan Bey ise çoğu dersleri sınıfta yapardı ve öğütler verip işe yarayan bilgiler anlatırdı. 19 Mayıs Lisesi, Murat Özdam, Celal Yiğit. İmam Hatip Lisesi, Sait Dizen, Abdullah Özbek, Muttalip Akıcı, Murat Geren, İbrahim Tanç. Sanat Lisesi, Fazıl Bot, Erdoğan Erkalma, Ahmet Ayla, Hakkı Tanç, Vasıf Akıcı, Ferhat Kayı, Rıza Saygı, Süleyman Cin, Canan Toras, Selami Aydın. Ticaret Lisesi, Fahrettin Akıcı, Zeki Kumral. Kız Sanat Lisesi, Hayriye Aydın. Bu okullardan çok az mezun verildi. Bizim arkadaşlarımızdan bazıları inşaatçı oldu, bazıları ise memur. Samsun'da bizimle beraber kalanların ve dışarıda kalanların üçü olmak üzere 7 kişi inek gibi ders çalışırdı. Bunlardan birisi yarı inek gibi çalışırdı. Bunların dışındakiler, ben de dahil olmak üzere doğru düz ders çalışmazdık. Yukarıda söylediğim 7 kişi ve bunların dışında kalan 3'ü okudum. Fakat ben hariç ders çalışmayanlar okuyamadım. 10. ayrımın sonu, sayfa 99.